أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin ya muin. Değerli dostlar, bugün 24. Esma dersimizdeyiz. Geçen dersimizde Rabbimizin A'la isminin ilk dersini işlemiştik. Lugavi çerçeveyi, nazari çerçeveyi, Kur'ani çerçeveyi çizmeye çalışmıştık. Bugün inşallah A'la ismi şerifinin devamını işleyeceğiz. Geçen dersin özellikle son bölümünde yer alan ve Kur'an'da A'la isminin doğrudan Allah'a atfen kullanıldığı A'la suresinin birinci ayetinin özetini şöyle kısaca bir hatırlatmak isterim. Sebbihisme rabbikel a'la. Esasen biz bu ayetin mefhumuyla namazlarımızda, her secdemizde karşılaşıyoruz. Ve secdede okuduğumuz Sübhane Rabbiyel A'la tesbihatı bu ayetin emri olarak vuku buluyor. Bu ayet Sebbih isme rabbikel a'la, yüce olan Rabbinin adını tesbih et. Yüce olan Rabbin adına hareket et manasına gelen bu ayet farklı farklı muhataplara farklı şeyler söylüyor. Birincisi inkarcı muhataplara, daha doğrusu Allah'tan başkasına Rablik yakıştıran muhataplara üç şey söylüyor. Birincisi, Allah'tan başkasına Rablik yakıştırmanız, Rablik yakıştırdığınız o şeyi yücelttiğiniz manasına gelmez. Yani siz ne kadar Allah'tan başkasına Rab muamelesi yaparsanız yapın, o Rab olmaz. Hatta ona ikram etmiş olmazsınız. Onu büyütmüş olmazsınız. Onu yüceltmiş olmazsınız. Ne yapmış olursunuz? Onu yoldan çıkarmış olursunuz. Onu saptırmış olursunuz. Ona kötülük yapmış olursunuz. Çünkü o Rab değil. Eğer o sizin sözünüze kanar, sizin yakıştırdığınız Rabliğin kendine yakıştığını düşünürse, altından kalkamayacağı bir yükün altına girmiş olur. Rablik taslamaya başlar. Beceremeyeceği bir role bürünür. Altından kalkamayacağı bir role bürünür. Bunun da suçlusu siz olursunuz. Bu bir. İkincisi, Allah'tan başkasına Rablik yakıştırmakla Allah'ı aşağılamış olmazsınız. Allah'ın sıfatını elinden almış olmazsınız. Allah'a bir zarar vermiş olmazsınız. Dolayısıyla kendinize zarar vermiş olursunuz. Allah'a değil. Allah'ın hiçbir şeyi eksilmez. Ama böyle yapmakla suçüstü yakalanmış olursunuz. Üçüncüsü, âlâ olan Rabbe ortaklar bulmaya kalkışmak, ona değil,
hakikate yapılmış bir zulüm olur. Siz de hakikate zulüm yapan biri olmuş olursunuz. Bu üçü Allah'tan başkasına Rablik yakıştıranlarla ilgili. Bir de Allah'ı Rab olarak tanıyan ve ona öylece iman eden biz müminlere söylediği şeyler var. Bu ayetin, A'la suresinin birinci ayetinin. O da nedir? Yine üç şey söylüyor. Birincisi, Rabbin ulviyetine iman. Sebbih isme rabbikel a'la ayeti bize Rabbin yüceliğine, üstünlüğüne iman et. Ey mümin! Yani Rabb'e iman ettin, üstünlüğüne de iman et. Bu ne demek? Hayatın içindesiniz. Bir zorlukla karşılaştınız. Karşılaştığınız zorlukta zorluğu size çıkaranlar güçlüler. Hemen A'la ismine iman etmişseniz eğer, ondan güçlü biri var. Allah ondan da güçlü. O anda zincirleriniz çözülüverir. O anda teslimiyeti defterinizden silersiniz o güce karşı. Devletlular karşınıza çıkmış. Zulmediyorlar. Güçlüler karşınıza çıkmış, zulmediyorlar. Servet sahibi olduğu için zulmediyor. Devlet sahibi olduğu için zulmediyor. İktidar sahibi olduğu için zulmediyor. Elinde güç var diye, erk var diye zulmediyor. Amiriniz olduğu için zulmediyor. İşte A'la ismine olan imanınız aktifleşince artık orada teslimiyetiniz Allah'adır. O güce teslim olmazsınız. Zaten teslim olduğunuzda bitersiniz. Teslim olmanızı istiyor sizde. Teslim olduğunuzda yenilmiş olursunuz. Mazlum olmakla yenilmek ayrı şeylerdir. Mazlum olmak yenilmek değildir. Asıl yenilmek zalime teslim olmaktır. Öyle mazlumlar vardır ki ölerek yenmişlerdir. Öyle mazlumlar vardır ki can vererek galip gelmişlerdir. Öyle mazlumlar vardır ki öyle değil mi? Öyle Musa'lar vardır ki firavunlarını sepetin içinde yenmişlerdir bebekken. Öyle İbrahimler vardır ki Nemrutlarını ateşin içinde yenmişlerdir. Dolayısıyla yenmek ona sadece galip gelmek anlamına gelmez ki, gücünüzün ondan fazla olduğu anlamına gelmez. Mazlumun gücünün zalimden daha fazla olması ne demektir? Allah gibi bir yardımcısı olması. A'la olana iman ediyorsa mesele yok. Mazlumiyeti galibiyeti olur. Çünkü zulmetmektense zulme uğramayı tercih eder. Zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih eder. Bu onun galibiyetidir. Bu onun kendini tuttuğunu gösterir. Bu onun nefsini tuttuğunu gösterir. Bu onun güce tapmadığını gösterir. Zalimine imrenmez. Onu taklit etmez. Onu üretmez. Dolayısıyla zalimlerin en korktuğu şey de budur. Ve A'la ismi, eğer büyük diye korkuyorsan Allah'tan kork. Çünkü Allah'tan büyüğü yok. Eğer güçlü diye korkuyorsan Allah'tan kork. Allah'tan güçlüsü yok. Eğer varlıklı diye korkuyorsan Allah'tan kork. Allah'tan ganisi var mı? Zengini var mı? Eğer etrafı güçlü, çevresi güçlü diye korkuyorsan Allah'tan kork. Tüm melekler Allah'a hizmet ederler. Onun çevresi daha güçlü. Dolayısıyla korkunun sebebini söyle ey insan. Ve sana söylenecek şey ondan daha büyük Allah'tır. Allah'tan. Onun için A'la ismine iman insanı özgür kılar. Özgür kılar. İkincisi, onun ulviyetini temsil eden a'la sıfatına iman eden her mümine düşen onu tesbih etmektir. Onu tesbih etmek, onun aşkın ve mutlak oluşunu kabul etmektir. Onu tesbih etmek, akıllı akılsız tüm varlıklar için onun her şeye yaratılıştan koyduğu ölçüye itimat etmek ve o ölçüyle hareket etmek ve her şeye yaratılıştan takdir ettiği amacı gerçekleştirmektir. Tüm bu noktada pasajın son ayetleri gündeme gelmekte. A'la suresinin ilk pasajının son ayetleri وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى O ki, o Allah ki mer'ayı çıkardı. Otu, çayırı, çimeni çıkardı. Çok ilginç. Kur'an'da ilk bakışta yahu şimdi ne münasebet diyeceği insanın şeylerle karşılaşır. Zaten bunlar da Kur'an'ın birer imtihanıdır. Eğer aklınızı Kur'an'a vermezseniz Kur'an size akıl vermez. Onun için aklınızı Kur'an'a verirseniz Kur'an size akıl verir. Kur'an size akıl verdiğinde tedebbür etmiş olursunuz. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yani akletmiyorlar mı? Derinliğine düşünmüyorlar mı? Satırların arasından satırların arkasına geçmiyorlar mı? Ne dediğine değil, ne demek istediğine bakmıyorlar mı? Hitabı ilahisini eğer sindirir ve onunla amel ederseniz, o zaman Kur'an size herkese söylemediğini söyler. Gel der. Gel. Vitrine bakanlara sadece vitrini gösteririm. İçeri girenlere içeridekileri de gösteririm. Hatta eğer alıcıysa, eğer samimiyse, eğer alıcı olmada samimiyse depodaki malları da gösteririm. Gel derim. Daha içeride daha farklıları var. Daha iyileri var. Gel. Daha kimseye açmadığım manalarım var. Gün yüzü görmemiş manalar var bende. Gel 40. odama der. Çok az kula nasip olur bu. O az şanslı kul, o 40. odayı görme liyakatini elde ederse eğer, Kur'an gün yüzü görmemiş manalarını ona açar. Gel der. Sana kimseye göstermediklerimi gösterir. Bu bir gayret, bir çaba işidir. Eğer siz onu ciddiye alırsanız, o da sizi ciddiye alır ve mana katmanlarının en diplerinden inci mercan devşirirsiniz. Üçüncüsü, mümine söylediği ayetin, evet, وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى Ne oldu? Önce mer'ayı, otu, çimeni, çayırı yeşertti, sonra onu çör çöpe çevirdi, sapsarı oldu, un ufak oldu, yerinde yerler açtı. Her yıl olan bir şey bu. İşte şimdi bahar zamanı. Biraz sonra yaz gelecek ve yemyeşil olan dağlar, bayırlar sapsarı, daha sonra da kupkuru kalacak, yine toprağa dönecek. Peki ne söylüyor Kur'an aslında burada? Canlı tabiat içerisinde en ömürsüzü otlar ve çayırlar. En az ömürlüsü, en kısa ömürlüsü. Rabbin mer'aya tecellisi çok ani olmakta. Ani tecelli ediyor. Dün yemyeşil cennet gibi olan tabiat bakıyorsunuz. Yazın sapsarı olmuş. Güzde ise toprağa dönüşmüş. Yanıp yakarak cehenneme dönen çöl rahmetle cennet gibi yeşillenmiş. Bakıyorsunuz. Çölde öyledir. Üç yağmur ardı ardına yağarsa sapsarı bir cehennem olan çöl cennet gibi yemyeşil olur. Ama ilginçtir. Bu kadar sıcakta artı 65 derece cehennem sıcağını görmüş olan çöl nasıl olur da bu bitkilerin tohumlarını bünyesinde barındırır? Bu ilginçtir. Bu ilahi bir aslında hay olanın tecellisidir. İşte bizi böyle bir zihni intikale davet ediyor. O tohumlar nerede saklanmış? Ot, çayır, çimen için yasa koyan Allah. Son tahlilde söylediği bu. Ey insan, sen ot değilsin. Sen çayır değilsin. Sen çimen değilsin. Sen ki mahlukatın şereflisin. Sen ki mahlukatın ahsenisin. Ot için yasa koyan Allah senin için koymadı mı sanıyorsun? Öyle mi zannediyorsun? Ot bile onu tesbih ederken, onun adına hareket ederken, onun esmasının tecellisiyken sen kimin adına hareket ediyorsun? Aslında A'la suresinin ilk pasajının bize verdiği bu. Üçüncüsü, Rabbin ulviyetine iman edene düşen onun adına hareket etmektir. Rab adına hareket etmek, Allah'a karşı esas duruşu bozmamaktır. Allah'a karşı esas duruşun en temel, en esaslı tezahürü namazdır. Namaz, kulun Allah'a karşı esas duruşudur. Onun için Efendimiz, Sebbihisme Rabbikel A'la ayeti indiğinde, bunu namazlarınızın secdesine koyun buyurmuştur. Bunu namazlarınızın secdesine koyun. Geçen derste de söylediğimiz gibi, A'la olan Rabbin adına hareket et. En üstün olan, en yüce olan. Allah varlığın en yücesi. Tabir caizse Allah varlığın alnı. Varlığın başı. Ey insan, varlığın başının önünde sen başını en aşağı koy. Senin de en yükseğin senin başın. A'la tarafın senin başın. Varlığın başının önünde kendi başını en aşağı koy ki onu tesbih etmiş olasın. İşte teslimiyet bu. Dolayısıyla içte secde bu. Secdenin anlamı bu. En yüce olan karşısında insanın en yüce tarafını en aşağı koymaz. Varlığımı sana armağan ediyorum demez. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki ey kul, namazım, talebim, isteğim, desteğim, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Bu, Kur'an'ın Müslümana talim ettirdiği anttır. Bu da bizim andımızdır. Eyvallah. Bu da Müslüman'ın andıdır. Allah'ı belli kelimelerin dil ile tekrarından ibaret bir anma değildir burada tesbih ile kastedilen. Yani tesbih zannediliyor ki sadece dil ile tekraren bir şeyi söylemek. Genelde böyle bir kanaat var. Onun için tesbih çek deyince işte şu kadar tevhid oku, şu kadar lafzatullah, şu kadar şunu söyle, bu kadar bunu söyle. O zaman kainatın tesbihi nedir? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Kainatta hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmemiş olsun. Göklerin ve yerin, dağların ve toprakların, yücelerin ve enginlerin, suların ve ırmakların, bulutların, yıldızların, galaksilerin, taşların tesbihi nedir? Bunların tesbihi, bunların da tesbihi var. O zaman tesbih nedir? Eğer öyleyse tesbih, tekraren bir şeyi dil ile anmaksa. Hayır, o değil. Tesbih Allah adına hareket etmektir demiştik. Belki içinde tekrar vurgusu her şeyde var. Çünkü her şeyin içinde hareket var. Maddenin içinde hareket var. Elektronun, atomun çekirdeği etrafında dönüşütü tesbihdir. Zaten Allah adına hareket etmesidir. Madde ancak madde oluşunu Hüviyetini ona borçludur. Hüviyetini ona borçludur. Atom zinciri nasılsa madenlerin çeşitliliği de oradan oluşur. Dolayısıyla madenlerin kimliğini atom zinciri ele verir. Bu zincirin dizilişi nasılsa öyle oluşur. O madenin kimliği işte demir olması, bakır olması, altın olması, gümüş olması, kurşun olması, çinko olması şudur budur. İşte böyle. Dolayısıyla Allah bir kimlik vermiş, bir hüviyet vermiş. O hüviyeti mahiyetinden kaynaklanır. Ayakta durması da tesbihinden kaynaklanır. Eğer tesbihini durdursa bir madde içine çöker, füzyon olur. Madde içine çökerse insan onu kullanamaz. İnsan eğer eşyayı kullanabiliyorsa tesbih ettiği içindir. Yani toprağı kazabiliyor, taşı kırabiliyor ve ev yapabiliyor, dağları yarabiliyor ve yol yapabiliyor, ağacı kesebiliyor ve mobilya yapabiliyor, hayvanı kesebiliyor ve onu yiyor, içiyor, giyiyorsa, yani suyu alıp içebiliyorsa, bütün bunları yapabilmesi onun tesbihidir. O tesbih halinde oluyorsa bunları yapabilir. Yoksa yapamaz. Füzyona uğramış bir toprak, bir kahve kaşığı 40 bin ton geliyor. Dolayısıyla füzyona uğradığında ne toprağı ekebiliyor, ne taşı kırabiliyor, ne eşyayı kullanabiliyor. Onun için tesbihi devam ediyor diye Allah bizim emrimize musakkar kılıyor. Tesbihi öyle anlamamak lazım. Tıpkı işte ihsayı da öyle anlamışız ya. İnne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen ve tis'ine ismen. Allah'ın 99 ismi vardır. Femen ahsaha dehalel cennet. Kim onları sayarsa veya cennete girer. Böyle anlaşılıyor. Kim onları ezberlerse veya cennete girer. 99 ismi ezberleyen cennete girdi şeklinde. Öyle mi gerçekten? Öyle mi? Yani 99 kelimenin başında mı bu iş? Öyleyse bunca çaba neden? Bunca gayret neden? Bunca bedel neden? Peygamberlerin hayatındaki bunca acı neden? Bütün bunlar onların bilmediği için mi? Ezberden yoksun olduğu için mi? 99 kelimeyi ezberleyemediği için. Böyle anlaşılırsa zulüm olmaz mı? Hakka, hakikate, tarihe, peygamberlere, emek vermiş insanlara, bedel ödemiş insanlara zulüm olmaz mı? Eyvallah. İhsa, 8 manası olan bir kelime. Hayatına koymak, anlamak, künhüne vakıf olmak, özünü anlamak, kavramak, yaşamak, onu hayata taşımak. Zaten Allah'ın esmasını bir insan hayata taşırsa, hayatta yaşarsa, o cennete girmeyecek de ben mi gireceğim? Tabii ki o girecek. Dolayısıyla işte bu demek. Allah'ın esmasını hayata taşırsa. Maalesef dini kavramların içini boşaltıyoruz. İçini yeniden dolduruyoruz. Yeniden doldurduğumuz kavramı getiriyoruz. Allah'ın sanki bize emri oymuş gibi kendi doldurduğumuz kavrama iman ediyoruz. Oysa aslında o kavrama iman etmiyoruz. Aslını öldürüyoruz. Aslının yerine kopyasını koyuyoruz. Birçok dini kavrama yaptığımız muamele bu. Sadece kavrama mı yapıyoruz bunu? Hayır, dini emir ve nehilere de benzerini yapıyoruz. Namaza, oruca, hacca, zekata, nehiler için de geçerli. İçini boşaltıyoruz. İçini boşalttığımızda canlılığını, hayatiyetini kaybediyor. Zaten o zaman fonksiyon görmüyor. Yani amacı gerçekleşmiyor. Onun için bu özeti yaptım geçen dersten. Şimdi devam edebiliriz dersimize. A'la. A'la olan Rabbinin rızasını kazanmak için. Evet. İkinci geçtiği ayet Kur'an'da Leyl suresinin yani 82. surenin 92 özür dilerim 92. surenin şu ayetleri ki ilk pasajını hep beraber okuyayım. Onun içerisinde görelim. la yaslaha illa al-ashqa. O cehenneme kimse yaslanmaz, ancak eşka yaslanır. En şakî olan, en azgın olan, en eşkıya olan, öyle diyeyim de daha kolay anlaşılsın. Ellezî kezzebe ve tevellâ. O eşkıya olanın iki sıfatı var. Yalanlar ve sırt döner. Yani hem hakikati yalanlar, hem de hakikate sırt döner. Ve seyücennebuhel etka. Şimdi ikinci zümreye geçiyor. O cehennemden etka olan kişi uzak tutulacaktır. Etka kim? En müttaki olan, en takvalı olan. Eşka, etka, e'la. Hepsi de ismi tafdildir, aynı kalıptır. En. En yüksek, en eşkıya, en müttaki. Evet, en müttaki olan cehennemden uzak tutulacaktır. اَلَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى. Onun da bir vasfı var. Nedir o? Malını arınmak için verir ve arınır. Takvanın tipik bir göstergesi infakmış. وَمَا لِيَحَدٍ عَنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Bu yaptığı herhangi birinden gördüğü hayra karşılık değildir. Ya nedir? اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى. İşte geldi burada. Ancak Rabbinin rızasını elde etmek için. Nasıl bir Rab o? El-A'la. En yüce olan Rabbinin rızasını elde etmek içindir. Bir gördüğü bir iyiliğe karşılık olduğu için değildir. Demek ki hakiki infak, Rabbimizin razı olduğu infak, karşılık gördüğünüz birine yapılan şey değildir. İnfakın karşılığı infak edilenden beklenmez. İnfakın karşılığı Allah'tan beklenir. Haddi zatında infakın karşılığı beklenmez. İnfak bizzat Allah'tan alınmış bir hediyedir. İnfak etmekle siz aslında ödül almış olursunuz. Çünkü iyilik bizatihi ödüldür. İyiliğin ödülü beklenmemelidir. Rabbimiz iyilik ödülünü yapar, iyilik ödülünü doğru kullanana döner, bir de ikram eder. Onun için böyle söylüyor. İlla ibtigâe vecihi rabbihil a'lâ ve le sevfe yerdâ. Elbet bir gün gelecek, yaptığına bulduğu karşılıktan memnun ve razı olacaktır o kul. Böyle. Pasaj böyle bitiyor. İşte Leyl suresinin 92. surenin 17 ve 21. ayetleri arasında yer alan bu pasajda Allah için A'la ismi doğrudan ikinci defa kullanılıyor. Eşka ile etka zıtlığına dikkat. Yani en eşkıya, en takvalı. Ardından gelen a'la ismine dikkat. En yüce. A'la olanın hakkı etka olmaktır. Ne demek bu? En yücenin hakkı sorumluluğunun en yücesini ona duymaktır. Sorumluluğun en üstünü, en üstün olan varlığın hakkı. En üstün olan Allah'tır. Kul da sorumluluğun en üstününü Allah'a duymalıdır. Demek ki sorumluluk da kademe kademe. Varlığın derecesi ne ise ona karşı sorumluluğumuzun derecesi de odur. Onun için galiba Efendimiz el-imanu selâsun ve seb'ûne şu'beten. İman 73 şubedir. En yükseği Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, en alçağı, en aşağıdaki noktası ise imatatul eza anit tarik, yoldan başkalarına eza veren bir engeli kaldırmak. Yani çevreye dikkat etmek. Şuna bakın, imanın içine neler giriyor? Yoldan bir başkasına eziyet veren bir engeli kaldırmak imanın bir parçası oldu. Bu ikisinin arasında birçok şey var. En nezafetü minel iman, temizlik imandandır. El haya'u minel iman, hayal imandandır. Allah Resulü'nün imanla irtibat kurmadığı bir şey kalmamış ki. İnsani olan her şey imandandır. Bu manada. Temizlik insani bir şeydir. Haya insani bir şeydir. Zaten onun için haya denmiştir. Hayatla aynı köktendir haya. Yani hayat taşıyan insan haya duyar. Ölü utanmaz demektir bu. Utanmayan ölüdür demektir. Utanmayana ölü muamelesi yapabilirsiniz. Eğer insan yaşıyorsa haya duymalıdır. فَاِلَّمْ تَسْتَحْيِ فَفْعَلْ مَا شِيْ Öyle diyor Efendimiz. Eğer utanmıyorsan istediğini yap. Dolayısıyla imanın içine neredeyse girmeyen madde yok. Bukhari'nin Kitabul İmanını okuyun, hayretle karşılayacaksınız. Gerçekten de ne kadar insani haslet var, imanın umdeleri olarak sayılmış. Burada bu durumda a'la olanın hakkı en büyük sorumluluk. Sorumluluk kademe kademedir. İnsanın kendine karşı sorumluluğu var, eşine karşı sorumluluğu var, çevresine karşı sorumluluğu var, toprağa karşı sorumluluğu var, taşa karşı sorumluluğu var. Sorumluluk kademe kademe. Yani elimizin değdiği her varlığa karşı sorumluluğumuz var. Onun için sorumsuz hareket etmek takva bütünümüzü zedeler. Bir hanım mutfakta eğer gıdaya karşı sorumsuzluk yapıyorsa takvasından bir bölümünü çöpe atıyor demektir. Bir sanatkar yaptığı sanatında hile yapıyorsa takvasından bir bölümünü koparıp çöpe atıyor demektir. Bir insan yaptığı işin hakkını vermiyorsa takvasından bir kısmını çöpe atıyor demektir. Yani takva gemisi su almaya başlıyor. Su almaya başlayınca biliyorsunuz bu iğne ucu kadar bir yer olsa su aldıkça delik genişler, genişledikçe daha fazla su alır. Ve bir de bakarsınız, yahu buradan su alsa ne olur diyeceğiniz şey, gemiyi batıran yer olmuş. Dolayısıyla çok az nimeti az sanma kimden geldi ona bak, az günahı az sanma kime karşı ona bak derler. Yani Allah'a karşı olduğunu unutma. Dolayısıyla iman gemisinin su almamasına çalışmalı. Bundan ne olur ki? Bu küçücük dememeli. Allah'ın gazabı günahların içinde, Allah'ın rızası sevaplarının içinde gizlidir derler. Onun için hangisinden gazap edeceğini, hangisinden razı olacağını bilmediği için mümin, rızasını güzellikler içinde, gazabın da kötülükler içinde gizli olduğunu bilmeli. Ve kötülüklerden belki bundan gazap eder diye kaçmalı. İyiliklere de belki bundan razı olur. İnsan çok çok büyük ameller işler, o büyük amellerin hiçbirisi dergah-ı ahadiyete yükselmez. Ama çok önem vermediği bir amel işler ve bakarsınız Allah nazarında rızanın sebebi o amel olur. Onun için belki bundan, belki bundan, belki bundan diye insan iyiliği kovalamalı. Bilinmez ki. Onun için Allah Resulü buna da bir örnek verir. Bir örnek verir. Allah dostu sayılan ve Allah dostu olan bir insan bir kediyi aç bıraktığı için, açlıktan öldürdüğü için bütün amelleri boşa gidip cehenneme buyur edilmiş. Allah Resulü böyle de. Yine bedenini satarak geçinen bir kadın, bir köpeğe, susuzluktan dili dışarı çıkmış bir köpeğe kuyu başında ayakkabısını kuyuya sarkıtıp, kuşağını ip yapıp kuyuya sarkıtıp ayakkabısıyla su çekip onu suladığı için Allah ona cenneti cennetle ödüllendirdi diye Allah Resulü bu iki şeye misal verir. Dolayısıyla Rabbimizin rızası da gazabı da iyilikler ve kötülükler içinde gizlenmiş. Bu manada a'la olanın hakkı en üstün sorumluluktur. Sorumluluğun en yükseği onundur. Kur'an'da a'la isminin sıfatının geçtiği, kendisine atfedildiği ama olumsuz manada atfedildiği üç yer var. Firavun, İblis, Yahudileşen İsrailoğulları. Çok ilginç. Hani demiştim ki lugavi izahta a'la olumlu manada en yüksek, en yüce, olumsuz manada küstah, en efendim mütekebbir, en burnu havada. Evet, işte olumsuz manasına geldik. Firavunlaşma, iblisleşme, Yahudileşme. Üç hususta da kullanılıyor Kur'an'da. Firavunlaşma, Nazihat suresinin 24. ayeti. Ene rabbukumul a'la. Ben sizin en büyük, en üstün Rabbinizim demişti ya. A'la ismine ortak çıkmıştı. A'la ismine tabir caizse şirk koşmuştu. Şirk deyince nedense aklımıza hemen put geliyor, vesen geliyor, sanem geliyor, putun önünde tapan müşrik geliyor. Oysa şirkin çeşitleri o kadar bol ki Allah'ın her bir sıfatına şirk koşmak söz konusu olabilir. A'la ismine de şirk koşmak söz konusu olabilir. Firavun A'la ismine şirk koşmuştu. Ben sizin en üstün Rabbinizim. Hem de Rab ismine şirk koşmuştu. Demişti. Firavun ölür. Fakat firavunluk ölmez. Firavunluk zamanlar boyu. Dolayısıyla Duhan suresinin 31. ayetinde, Yunus suresinin 83. ayetinde, Mu'minun suresinin 46. ayetinde de Firavun'un A'la ismine şirk koştuğu geçer. Yani Kur'an'da 4 ayrı yerde geçiyor, kullanılıyor. A'la sıfatına hakkıyla iman kişiyi firavunlaşmaktan korur. Bizim alacağımız ders bu. Ey insan, eğer firavunlaşmaktan korunmak istiyorsan A'la sıfatına hakkıyla iman et. Yoksa her insanın içinde potansiyel bir firavun yatar. Nefis firavunlaşmak için fırsat kollar. Ego, ene firavunlaşmak için fırsat kollar. Allah nefse fırsat vermesin. Her insan böyle bir potansiyeli taşıyor. Rabbimiz insanın içinde bir tarafına cennetin, bir tarafına cehennemin tohumlarını ekmiş. Ve insana demiş ki, al sana su, İstediğin yeri sula. İnsan cehennemini sularsa cehennemini, cennetini sularsa cennetini elde ediyor. Dolayısıyla insan büyüttüğü yere giriyor. Eliyle tercih ettiği yere giriyor. O nedenle her insanın içinde potansiyel bir firavun yatıyor. Nemrut yatıyor. Asıl olan ona fırsat vermemek. Onu kapatıldığı kafesten çıkarmamak. Onu çıkardığınız zaman imanı kafese kapatıyorsunuz. Ruhu kafese kapatıyorsunuz. Ruhu tutsak edip nefsini özgür bırakanlar nefsinin elinde esir olurlar. Bu özgürlük değildir. Onun için Avrupa'nın özgürlük tarifiyle bizim özgürlük, daha doğrusu modernlerin, Avrupa diyerek Avrupa'daki herkese de haksızlık yapmak istemem, modernizmin özgürlük tarifi nefsin istediğini yap. İstediğini yap. Bu tam bir firavunlaşmadır. İnsanın istediğini yapması firavunluktur. Firavun kimdir dediğiniz zaman diye sorun bana, ben istediğini yapacağını düşünen insandır derim. Orada nefis firavunlaşmıştır. Onun için istediğini yapmayan, nefsinin isteklerine gem vuran, önüne gerilen asıl özgürdür. Bizde özgürlüğün tarifi budur. Nefsine sahip olduğun kadar özgürsün. nefsin sana sahipse özgür değil, tutsaksın. Dolayısıyla firavunlaşmanın önündeki en büyük engel a'la ismine hakkıyla imandır. En yüksek o. Ben ona nasıl baş kaldırırım? Neyime böbürlenirim? Neyime kibirlenirim? Ben bana yetmem ki. Ben bana yetmem ki Allahsız bir hayat düşüneyim. Dolayısıyla sözüm yüreğime bile geçmez. Hiçbir şeyim sınırsız değil. İnek yavrusu doğur doğar doğmaz yürür, insan yavrusu yürümek için en az bir yıl geçmesi lazım. İnsan bu kadar aciz aslında. Şöyle baksa eğer, etrafına bir baksa, bakınız, insanı öldüren bir mikrop, bir virüs, 30 bin kat büyütünce ancak gözle görülebilen bir küçük canlı. 30 bin kat büyütmeyince göze görünmeyen bir varlık seni öldürüyor. Ve karşı koyamıyorsun. Bu kadar acizsin ey insan. Neyine böbürlenirsin? Neyine gururlanırsın? Neyine kibirlenirsin? Allah'a muhtaçsın. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Bu kadar cömert olan Rabbine karşı seni böyle gururlu kılan ne? Dolayısıyla firavunlaşmanın önündeki en büyük engel bu. Bir de iblisleşme var. Kur'an'da yine bu sıfat minel alin. Sa'd suresinin 75. ayetinde iblis için kullanılıyor. O kendini a'la zannedenler içerisindeydi. Onlardan biriydi. İblis Allah'tan rol çalmaya kalktı. Bencillik rol çalmadır. Peki rol çalabilir mi? Çalamaz. Ama hırsızlık teşebbüsü halindeyken yakalanır. Allah onu kendi sıfatını çalma teşebbüsündeyken yakalar. Yoksa Allah'tan herhangi bir rolü çalmak mümkün müdür? Ve ilginçtir, modern aklın ağababası Yunan, akla âlâ sıfatını verdi. Yunan'da akıl âlâ idi. Onun için âlâ sıfatını Allah'tan çalıp akla vermeye kalktı. Güce taptı, aklın gücüne. Roma, otoriteye âlâ sıfatını verdi. Onun içinde Roma güç ve onurdu. Güç ve gurur aslında. Dolayısıyla gücüne taptı. Batı ise, Yunan ve Roma'nın varisi Batı ise tekniğe âlâ sıfatını verdi. Teknolojiye âlâ sıfatını verdi ve tekniğe taptı. Bakın, Müslümanları uyarmak lazım. Teknolojiye âlâ sıfatını yapıştırmayın. Sırtını ağaca dayar, bakarsınız, arabayı hayran hayran seyreder. Sırtını arabaya daya da ağacı hayran hayran seyreder. Efendim, mucize o. Mucizeye sırtını daya mı dönmüşsün? Mucize orada. Aynaya bak, mucizeyi gör. Sen mucizesin. Allah'a hayran ol. Dolayısıyla insan yamulduğu zaman yamuk bakıyor. Yamuk baktığı zaman da yamuk inanıyor. Ve Yunan, Roma ve Batı'nın gücü âlâ ilan etmesi işte dünyayı bu noktaya getiren temel sebep oldu. Müslümanlar da böyle yaparlarsa Müslümanlar da iblisleşmiş olur. Allah korusun. Yahudileşme dediğim şeyin arkasında da yine Kur'an'a göre Allah'ın âlâ sıfatını tam iman etmemek var. Ne diyorlardı efendim, bakalım. İsrailoğullarının ulûvü. Letufsidunne fil ardı marrateyni ve leta'lunne ulûven kebira. Ve leta'lunne ulûven kebira. Eyvallah. Burada fiil olarak da kullanılmış, ulum mastar isim olarak da kullanılmış İsra suresinin 4. ayetinde. Ne diyor Kur'an onlara, İsrailoğullarına? Yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaksınız. İki kez fesat çıkaracaksınız. Veya merrateyni, aslında tekrar tekrar fesat çıkaracaksınız manasını da verebiliriz. Ve küstahça böbürleneceksiniz. Küstahça. Ve böbürlenmenizin de cezasını çekeceksiniz. Bu iki kezi eğer spesifik olarak iki kez olarak anlayacaksak, milattan önceki Asur, 7. yüzyıldaki Asur sürgünü ve milattan sonra 70 yılındaki Titus sürgününü ele alabilir. Daha doğrusu katliamını, daha doğrusu soykırımını ele alabiliriz. Taş üstüne taş bırakmadılar ve İsrailoğulları yurdunu yerle bir ettiler. Kudüs'ü yerle bir ettiler. Hiçbir şey bırakmadılar. Aldılar, Babil'e sürdüler. Milattan sonra Titus baskınında ise soykırım uyguladılar resmen. Bölgede hiçbir Yahudi bırakmadılar. Dolayısıyla iki kez eğer spesifik olarak alacaksak bu, ama tekrar tekrar manasını alacaksak görüyoruz. Buna Hitler'i de dahil edebilirsiniz. Daha gelecektekileri de dahil edebilirsiniz. Niye? Burunlarını her kaldırdıklarında Allah burunlarının üstüne vurdu. Bu sadece onlara has bir şey mi? Onlar nahnu ebnaullah ve ahibbauh diyorlardı. Biz Allah'ın sevgilileriyiz, oğullarıyız, haşa. Öyle diyorlardı. Onun içinde goyim telakkisi ortaya çıkardılar. Goyim. Goyim ne demek? Gentile manasına geliyor. Latince'de öteki. Öteki, diğeri, kafir, beş para etmez, bize hizmetçi. Efendim, İbrani goyim. Yahudi efendi, goyim o efendinin kölesi. Böyle bir mantık. Dolayısıyla Allah bundan dolayı burunlarına zillet halkasını taktı. Peki bu Yahudileşmeydi. İsrailoğulları özünde Müslüman. Muvahhid bir kavim. Hazreti Yusuf'un çocukları, Hazreti Yakub'un çocukları daha doğrusu. Hazreti Yakub'un çocukları. Bir peygamber çocukları. Atalarına söz vermişler tevhid üzere. Ve Mısır'da tevhidi temsil etmişler. Onun için de Firavun onlara soykırım uygulamış. Ve sonunda ne olmuş? Allah onları kurtarmış. Çok büyük nimetler vermiş. Ama bütün bunlara rağmen ihanet etmişler. Bu nimetlere şükretmemişler. Müslümanların Yahudileşmesi de mümkün. Müslümanlar da onlar gibi düşünürse, yani biz en üstünüz. Niye? Biz kafadan üstünüz. Yani biz Muhammed ümmeti olduk, ne halt edersek edelim, çok affedersiniz, hepinizden özür diliyorum, ne yaparsak yapalım, biz üstünüz. Niye üstünsünüz? Siz kafadan kazandınız, başkaları kafadan kaybetti, öyle mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? Bu Yahudileşmektir. Bu Yahudileşmektir. Ben söylemiyorum, Nisa 123 söylüyor, buyur. Efendim. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Ne sizin kuruntunuza göre olacak, ne ehli kitabın kuruntusuna göre olacak. Yok, orada dur. Siz öyle kuruntuya kapılıyorsunuz ha? Yani biz bu peygamberin arkasına takıldık. Ne yaparsak yapalım, ne ihanet edersek edelim, layık da olmasak biz yırttık diye düşünüyorsunuz, öyle mi? Hayır. Bu ümniyedir, bu kuruntudur, bu ütopyadır. Ne sizin ütopyanıza, ne ehli kitabın ütopyası. Ne sizin kuruntunuza, ne ehli kitabın kuruntusuna bakmayacak Allah. Ya ne olacak? Men ya'mel su'en yüczebi. Kim kötülük yaparsa onun karşılığını görür. Öyle yok. Yani siz kafadan kazanmışlar grubuna dahil değilsiniz. Ve men ya'mel su'en yüczebi. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Ondan sonra o ne bir yardımcı bulur, ne bir veli bulur. Biz bulduk ya Rabbi, bizim velimiz var. Bizim evliyamız var. Onun için biz onun eteğinden tuttuk. Dolayısıyla biz kafadan kazandık. Onun için biz farklıyız mı diyorlar. O zaman Allah da diyor ki 123. ayette Nisa suresinin, hayır senin kuruntun bu diyor. Senin kuruntun. Eğer böyle düşünüyorsan biz falanın arkasına takıldık, dolayısıyla artıya geçtik. Falanın arkasına geçtik, artıya geçtik. Diyorsan bu senin kuruntundur. Yahudilerin kuruntusu gibi bir kuruntudur. Bunu unut. Bunu unut. Daha ne desin Kur'an? Daha ne desin? Evet. Üç şeye karşı A'la ismine iman bir panzehirdir. İblisleşmeye karşı, firavunlaşmaya karşı, Yahudileşmeye karşı. Evet. Peki bunun karşısında bu isme, Yahudileşmeye, iblisleşmeye, firavunlaşmaya karşı bu isme iman etmenin bizdeki ameli tezahürü nedir? Var mıdır ve nedir? Vardır. İ'lâ-i kelimetullah. Bu cümle eskiden çok sık geçerdi. Bizim kültür kodlarımızdan biriydi. İ'lâ-i kelimetullah. Nedir bu? Allah kelimesini en yükseğe çıkarmak. Allah adını en yükseğe çıkarmak. En yüksekte Allah'ın adı olsun. Gönderde Allah'ın sancağı olsun. Allah'ın bayrağı en yüksekte dalgalansın. En yüksekte Allah'ın ismi olsun. Allah'ın şanı gibi namı da yüksek ve üstün olsun. Onun üstüne hiçbir bayrak çıkmasın. Onun üstüne hiçbir sancak çıkmasın. Hiçbir zorbanın sancağı Allah'ın sancağının üstüne çıkmasın. Hiçbir zorbanın adı Allah'ın adının üstüne çıkmasın. İnsanoğlu adları eğer göndere çekecekse en yüksek göndere Allah'ın adını çeksin. Buna ne diyoruz? İlahi kelimetullah. Onun aslı i'ladır. İşte a'la oradan gelir. İlahi kelimetullah. Allah'ın namı, Allah'ın şanı, Allah'ın adı en yüksekte olsun. Allah'ın namı en yüksekte olsun da benim namım yerlerde sürünsün diyebilmek. Allah'ın namı en yüksekte olsun da falancaların bayrağı yerde sürünsün. Yeter ki Allah'ın namı en yüksekte olsun. Evet. Bunu istiyor bizden Rabbimiz. İ'lâ-i kelimetullah. İ'lâ-i kelimetullah. Allah adını yüceltmek. Allah, elbette Allah'ın zaten yücedir adı biliyorsunuz. Fakat Rabbimiz bizim nasıl davranacağımızı görmek istiyor. Onun için اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثْبِتْ اَقْدَامَ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَ. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım. Allah sizin yardımınıza muhtaç olduğu için yardım etmezsiniz. Siz Allah'ın yardımına muhtaç olduğunuz için Allah'ın dinine. Allah'a yardım etmek, Allah'ın dinine yardım etmek. Ve Allah sizi ayaklarınızın üzerinde sabit kılsın. Sizi tespit etsin. Amin. Hepimiz inşallah. Evet. İn yensurkumullahu felâ gâlibe lekum. Ali İmran suresi 160. ayet. Öbürü Muhammed 7 idi. Bu da Ali İmran 160. Eğer Allah size yardım ederse ne olur? Felâ gâlibe lekum. Size galip gelecek hiç kimse yoktur. Ha savaşta kaybetseniz de galipsiz olursunuz. Yani bu mağlup olduğunuz anlamına gelmez. Tıpkı Uhud'da olduğu gibi. Aslında Bedir'de düşmanınızı, Uhud'da nefsinizi yenersiniz. Yani hep galip olursunuz. Davut ve Süleyman gibi sultan olsanız da galip olursunuz. Zekeriya ve Yahya gibi kurban olsanız da galip olursunuz. Fark etmez. Hep galip olursunuz. Onun için sadece ve sadece Bedir'in aslanları galip gelmediler. Mekke'de işkence altında, eziyet altında can veren Yasir de, Sümeyye de, Zinnire de galip geldi değil. Onlar da galip geldi. Galip gelmek nihayetinde ebedi mutluluğa nail olmaktır. Galip gelip gelmemenin ölçüsü dünyada değildir, ahirettedir. Onu görüyorsanız mesele yok. Dolayısıyla firavunlaşmaya, iblisleşmeye ve Yahudileşmeye karşı en etkili panzehir ilahi kelimetullah'tır. Geldik a'la olan Allah'ın tecellilerine. Üstün olmak ve korku arasında Kur'an bir bağ kuruyor. Çok ilginç ve sık, nispeten sık bir bağ. Korkmakla üstün olmak birbirinin zıttı olarak görülüyor. Tabii Allah'tan başkasından korkmaktan söz ediyoruz. Korku fıtri bir güdü. Allah insana yerleştirmiş. Fıtri hiçbir güdü özü itibariyle kötü değildir dostlar. Şehvet de dahil. Hiçbir fıtri, yani doğuştan, yaratılıştan insana verilmiş olan güdü özü itibariyle kötü değildir. Kötülük içinde verilmemiştir. Korku olmasaydı insan tedbir almazdı. Aslında insan korku sayesinde tedbir alır. Dolayısıyla korku insanın güvenliğini temin için konulmuş muhteşem bir sistem. Peki her güdünün geri tehlikeli bölgesi var mı? Var. Her güdünün istismarı var mı? Var. Evet, korkunun da istismarı var. Bir yönüyle korku ilahi bir ikram. İşte Allah korkusu. E'lanın korkusu. En üstünün korkusu, en üstün korkudur. Evet, en üstün korkudur. Onun için Allah'tan korkar gibi bir şeyden korkan, ona Allah vasfını yapıştırmış olur. Dolayısıyla Allah'tan korkar gibi Allah dışında bir varlıktan korkan, A'la ismini ona vermiş olur. O manada. Haşyet biliyorsunuz Allah'tan korkunun Kur'an'daki adı. Haşyet bilgiye dayanan korku, havf cehalete dayanan korkudur. İnsan karanlıktan havf duyar, Allah'tan haşyet duyar. Çünkü karanlığın içinde ne olduğunu bilmez, onun için havf duyar. Bilgisizlikten kaynaklanan korkuya havf, havf, bilgiden kaynaklanan korkuya haşyet denilir. Bir de vehn var Kur'an'da. Üçüncü bir unsur. İşte a'la ismiyle ilgili olan vehndir. Vehn nedir? Zaaf, zayıflık manasına gelir. Zaaf, vehn. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İşte a'la burada da geldi. Gevşemeyin, zaafa düşmeyin, mahzun da olmayın. Eğer layıkıyla iman ediyorsanız, en üstün olan sizsiniz. Eğer imanın hakkını veriyorsanız, en üstün olan ve entumul a'laun in kuntum. Eğer imanın hakkını veriyorsanız, en üstün sizsiniz. Öyle değil mi? Yani nasıl en üstün biz oluruz? Sopayı biz yiyoruz. Zılgıtı biz yiyoruz. Biz eziliyoruz. Yine de en üstün müyüz? Vallahi en üstünüz. Eğer hakkını veriyorsanız, sopa yerken imanın hakkını veriyorsanız. Nasıl? Ne gibi? Abdullah İbni Mes'ud gibi. Kabe'nin önünde ilk Kur'an okuyan Abdullah İbni Mes'ud'tu. O malumunuz Rahman suresini Kabe'nin önünde okudu. Kim okuyacak dedi Allah Resulü. A'la cesaret onda vardı. Mecliste Ömer de vardı. Ama ben diye kalkmadılar. Hamza da vardı. Ben diye kalkmadılar. Üçüncüde, üç kere sordu. Üçünde de sahabenin en naifiydi. En cücesiydi tabiri caizse. Efendim, hızlı bir rüzgar estiğinde böyle götürülmüş. O kadar. Kilosu hafif efendim ama imanı da o oranda büyük bir sahabiydi, mübarek sahabiydi. Yani ince sesliydi de. Ben ya Resulallah demiş, sen otur demiş. ben yine ben. Hadi demiş, işin nasıl gelsin. Ve gitti Kabe'nin önünde Kur'an'ı okudu, ama okudu, okuttular. Orada ne kadar müşrik varsa başına yığıldı ve tekme, tokat, sille, ağzını, burnunu, her tarafını kanattılar. O hala okuyordu. Yalnız ilginç olan bir şey var. Gerçekten çok ilginç. İman insana nasıl bir güç verir? Daha sonra bu hadiseyi anlatırken son cümle olarak şu tespitte bulunurdu Abdullah İbni Mesud. Ben müşrikleri hiç o günkü kadar aciz görmedim. Allah Allah. Ben bu akla hayranım. Ben bu akla kurbanım. Bu yaklaşım var ya, bu işte bu. Bizden Allah'ın istediği bu. Bu böyle bakabilmek, bu başka bir şey ama. Kur'an'la inşa olan insan ancak böyle bakar. Sopa yiyeceksiniz, ağzınız, burnunuz kan çanağına dönecek ve siz, sizi dövenleri aciz olarak niteleyeceksiniz. Hakikaten de aciz. Neye karşı aciz? Fikre karşı aciz. Söze karşı aciz. İmana karşı aciz. Çünkü o imanını kullanıp sözünü kullanırken onlar kasını kullanıyor. Kaba güç kullanıyorlar. Çünkü söze karşı sözleri yok. İmana karşı imanları yok. Davaya karşı davaları yok. Peki neleri var? Kasları var. O kastan filde daha büyüğü var. Öyle değil mi? Mandada daha büyüğü var. Dolayısıyla a'la olan kim orada belli. Ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. İmanın hakkını veriyorsanız en üstünsüzsünüz. Ben o günkü kadar hiç aciz görmedim onları diyor. Aciz görebilmek. Aciz. Güç uygulayan zalim acizdir. Size söyleyeyim. Zalim acizdir. Her zalim acizdir. Zulmetmeyin ki aciz olmayasınız. Onun için eğer güçsüz karşısında kaba kuvvet kullanıyorsanız, şiddet kullanıyorsanız acizsiniz. Aciz. Aciz olmasaydınız şiddet ve güç kullanmazdınız. Evet. Güç kullanmak sadece bir yerde meşrudur. Meşru savunma ve zalimin zulmünü engelleme. Eyvallah. Orada meşrudur. Dolayısıyla وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Göklerde ve yerde en üstün örnekler ona aittir. Rum suresinin 27. ayeti. وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerde ve yerde en güzel, en üstün, en yüce örnekler ona aittir. Hangi birine misal vereyim? Hangi birine misal vereyim? Merkez kaç ve çekim kuvvetlerine bakar mısınız? Tüm gök cisimlerinin, tüm deveran halindeki kainattaki yıldızların, galaksilerin, gezegenlerin ve gezegen uydularının ay gibi tabi olduğu yasa budur. Gök cisminin bir yörüngesi varsa eğer, bu yörüngeyi bu iki kuvvete borçludur. Merkez kaç ve çekim kuvveti. Çekim cazibe kuvveti derir eskiler. Cazibe kuvveti. Merkez kaç kuvveti nasıl? Merkez kaç kuvveti hareket halindeki cismin kendi içinden alır. Kendi içindeki kuvvettir. Çekim kuvveti ise hareket halindeki ismin çekimine girdiği daha büyük bir kuvvetten, daha büyük bir cisimden alır. Mesela yeryüzünün yörüngesinde dönüşü güneşin çekim kuvvetindendir. Fakat bu dönüşü eğer güneşin cazibesi olsa da merkez kaç kuvveti olmasaydı, yeryüzünün kendi içinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti olmasaydı ne olurdu? Dünya güneşe yapışırdı. Peki merkez kaç kuvveti olsa da çekim gücü olmasa ne olurdu? Dünya uzayda fırlar giderdi. Tam bir serseri taş gibi. Ne muhteşem bir ince ayardır ki bu kadar sayısız, denizlerdeki tüm kumların sayısı kadar olan yıldızların her birine böyle iki kuvvet koyacaksın. Ve bu iki kuvveti de muhteşem bir dengede tutacaksın. Biri birinden daha fazla olsa yine kayar. Kaymayacak. Merkez kaç kuvveti? Kendi ürettiği kuvvettir. Bakınız, yeryüzü böyle dönerken içindeki mağma ters döner. Bu da bir kuvvet ortaya çıkarır. Bu iki dönüşten, yani adeta işte zevceyn her yerde var. Ezvaç her yerde var. Çift kutup her yerde var. Yeryüzü üstündeki cenneti içindeki cehenneme borçlu. Külün ekmeğini yiyoruz demiştim ya. Sönmüş külün ekmeğini yiyoruz. Sönmüş ateşin ekmeğini yiyoruz. Dolayısıyla ne nedir? Nereden vurup nereden çıkaracağız? Ne diyeceğiz? Allahu Ekber demekten başka ne gelir elde? Evet. فَبِأَيِّ آلَا يَرَبِّكُمَا تُكَلِّمَانِ. Dolayısıyla hep bunu ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ bu misalleri uzatıp gidebiliriz aziz dostlar. Ben sadece bir misal verip geçeyim. Ve A'la ismine Allah Resulü'nün hayatında bir yerde rastlıyoruz. O yer Efendimizin insanlık güzelinin dudaklarından çıkan son söz. اَرَّفِيقُلْ اَعْلَى. Ne demek اَرَّفِيقُلْ اَعْلَى? Bunu iki şekilde yorumluyorlar. Herkes meşrebince yorumluyor, mezhebince yorumluyor. Bir kısmı demek ki meşrebi öyle ki vahdeti vücudu çağrıştırırcasına yorumluyor. Yüce dosta şeklinde. Yani Allah'ı kastetti. Ona gittiğini ima etti. Bir kısmı da bunu Allah katında kurtulmuş olan sıddıklar, nebiler, şehitler ve salihler katına diye yorumluyor. Peki Kur'an ne diyor? Ona bakacağız. Fakat bakmadan önce Allah Resulü'nün son 3 gününü size kısaca bir özetlemek istiyorum. Müthiş Efendimiz dünyaya veda ederken, gözlerini yumarken ömrünün geçirdiği son 3 günü. Son 3 günde neler olmuş? Kısaca bir özetleyeyim. Perşembe gün 8 Rebiul Evvel akşam namazında Allah Resulü akşam namazını rahatsız olarak kıldırıyor. Hasta olarak. Hazreti Abbas'ın eşi Ümmül Fadl Nebi kendi odasında El-Mürselat suresini okuyarak bize namaz kıldırdı. Bu onun son kıldırdığı namaz oldu, diyor. Cuma gün, 9 Rebiul Evvel. Yatsı namazı için Hazreti Peygamber cemaatin kendisini beklediğini öğrenince, hasta yatağından kalkıyor, abdest alıyor. Fakat bayılıyorlar. Ayıldıklarında bir daha abdest alıyorlar. Kalkmaya davranırken yine bayılıyorlar. Bir daha abdest alıyorlar ayılınca, kalkmaya davranırken yine bayılıyorlar. Anlaşılıyor ki Allah Resulü kalkamayacak. En sonunda Allah Resulü Hazreti Ebubekir'in namazı kıldırmasını emrediyor. Fakat Hazreti Ebubekir namaza geliyor. Kıldıramıyor. Ağlamaktan tekbir alamıyor. Kaç kere teşebbüs ediyorsa muvaffak olamıyor. En sonunda yığılıp kalıyor ve Hazreti Ömer namazı kıldırıyor. Cumartesi 10 Rebiul Evvel Ebu Bekir cemaate namaz kıldırmaya başlıyor. Hazreti Peygamber, Hazreti Abbas, amcası Abbas ile onun oğlu Hazreti Ali'nin koluna dayanarak, bir tarafında Abbas, bir tarafında Ali, namaza çıkıyor. O sırada Hazreti Ebu Bekir imametinde Müslüman cemaati namaza durmuştur. Hazreti Ebu Bekir, Peygamberimizin geldiğini hissedince imametten çekilmek istiyor. Efendimiz bir el işaretiyle yerinden ayrılma, yerinde dur işareti yapıyor. Ve kendisi imamın yanına oturtulmasını istiyor. İmamın yanına oturtuluyor. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizin namazına uyuyor. Yani artık onun hareketlerine bakıyor. O rükûa eğilince o da eğiliyor. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimize ittiba etmiş oluyor. Cemaat de Hazreti Ebu Bekir'e ittiba etmiş oluyor. Namaz böyle kılınıyor. Pazar 11 Rebiul Evvel. Nebi Hazreti Ebu Bekir'in altında, ardında sabah namazının son rekatına yetişiyor. Ve Hazreti Ebu Bekir'e uyuyor. Hanesine dönünce hastalığın şiddetinden kendisinden geçiyor. Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmül Fadl ile Esma binti Umeys ağzından baygın haldeyken ilaç içirmeye çabalıyorlar. Efendimiz bir ara bunu reddediyorsa da onlar yine herhalde ilacın ağırlığından reddetti diyerek ısrarla içirmeye çalışıyorlar. Yaptıkları ilaç Udu Hindi, Alacehre ve Yemen zaferanı yani safranı ve zeytinyağı karışımından oluşuyor. Efendimiz bu ilacın bir kısmını içebiliyor, bir kısmını içemiyor. Fakat ondan sonra ayağı hiç kalkamıyor. Başkomutan Üsame geliyor. O anda ordu hazır haldedir, bekliyor. Allah Resulü'nü eğiliyor. Alnından öpüyor. Gözyaşları içerisinde. Resulullah Efendimiz ellerini kaldırıyor. Gözlerini hafif aralıyor. Üsame'ye, İslam ordusuna, onun zaferine dua ettiğini iman ediyor. Pazartesi 12 Rebiul Evvel. Sabah vakti. Efendimiz çok ağır vaziyettedir. Fakat pazartesi günü sabah hastalık hafifliyor. İlahi bir yardım olarak Efendimiz kuş gibi hafifliyor. Hazreti Ayşe'nin hücresinde yattığı yerden pencerenin, daha doğrusu kapının perdesinin aralanmasını istiyor. Kaldırılmasını. Yüzü bembeyazdır. Zorla doğruluyor. İnsanlar onun doğrulduğunu, yatağın içinde doğrulduğunu açık olan, perdesi açık olan kapıdan görüyorlar. Ve bir dalgalanma yaşanıyor sahabe arasında. Efendimiz iyi oluyor, geliyor diye. Fakat Efendimizin ümmetini son gördüğüdür o. O anda tebessüm ediyor, ellerini açıyor, dua ediyor. Ve bir vedadır aslında ümmetine. Sahabenin de Efendimiz'i gördüğü son an o oluyor. Perdesi indiriliyor ve ondan sonra sahabe ile Efendimiz bir daha karşılaşıyor. Aynı günün kuşluk vakti ev halkına toplanmalarını işaret ediyor. Hane halkı toplanıyor ve Efendimiz onlara son hutbesini, son konuşmasını yapıyor. O konuşma şöyle. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, ey Resulullah'ın annesi Safiye, amesi Safiye, yani teyzesi Safiye, nefsinizi Allah'ın elinden satın alınız. Bana güvenmeyin. Çünkü ben sizi Allah'ın azabından kurtaramam. İşteri nefseki minallah ve ma uğni anke minallahi şey'a. Allah'tan size gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Diyor. Yani ömrünün son gününde Allah Resulü yakınlarına peygamber diye bana güvenme. Babam peygamber diye güvenme ey kızım. Ey halacığım, yeğenim peygamber diye güvenme. Allah'ın elinden nefsini satın al. Kendi ameline bak. Bana güvenme. Vallahi Allah'tan sana gelen bir şeyi ben senin başından savamam diyor. Ve alemlere rahmet olan alemlere bir örneklik bırakıyor. Bir sada bırakıyor. Aslında hepimize söylüyor. Hepimize söylüyor. Ey ümmetimden Mustafa, ey Ahmet, ey Mehmet, ey Nuri, ey Hasan, ey Fatma, ey Ayşe, ey ümmetimin her bir fert. Nefsinizi Allah'ın elinden satın alın. Kendi amelinize bakın. Başkalarının eline bakmayın. Ben peygamberim fakat kızıma dahi garanti veremiyorum. Ben peygamberim öz teyzeme, halama dahi garanti veremiyorum. Dolayısıyla kimse size garanti vermesin, vermeye kalkmasın, kimseyi de kendinize garanti olarak görmeyin. Kendi amelinize güvenin, Allah'ın elinden satın alın. Hazreti Aişe'ye o anda kısık sesle bir şey soruyor. Daha önce bir emir vermiştir. Elde 6 veya 7 dirhem varmış. Onları dağıt demiş Efendimiz. Hazreti Aişe'ye soruyor, söylediğimi yaptın mı? Vallahi ya Resulallah, bu telaşta, bu hastalık telaşında elim değmedi diyor. Efendimiz üzüntüsünü beyan ediyor, ifade ediyor. Getir diyor, işaret ediyor. Getiriyor, avucuna bırakıyor. 6 veya 7 dinar. Dirhem, affedersiniz. Gümüş para. Efendimiz onları Ensar'ın yoksullarını sayarak onlara verilmesi için tevdi ediyor. Ve onlar avucundayken diyor ki, bunlar Muhammed'in yanındayken Muhammed Rabbine kavuşacak değildir. Verdikten sonra da işte şimdi rahatladım diyor. Ve o son parasını da dağıtılmak üzere veriyor. Hazreti Fatıma'sını yanına çağırıyor. Hazreti Fatıma ağlamaktan ayakta duracak halde değildir. Eğiliyor, kulağına eğilmesini işaret ediyor. Bir şey söylemeyi işaret ediyor. Kulağına bir şey söylüyor, ağlaması daha da artıyor. Ondan bir müddet sonra bir başka şey söylüyor. Ağlarken tebessüm etmeye başlıyor. Soruyorlar, ne söyledi? Ağlaman arttı. Ne söyledi tebessüm ettin? Vakit geldi dedi. Ben Rabbime gidiyorum dedi. Ondan gözyaşım çağladı. Ondan sonra dedi ki, bana benden sonra ilk kavuşacak olan sensin. Ona da sevindim. Hazreti Abbas belinden tutup yatağın içinde doğrultuyor. Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile beraber yanına giriyor. Hazreti Peygamber onlara bakıyor. Zor kaldırdığı elleriyle okşuyor. Amca onlar senin, benim değil, senin de evladındır diyor. Hazreti Abbas, ben onları severim diyor. Allah Resulü, Allah da seni sevsin. Ve peygamber dalıyor. O sırada Abdurrahman bin Ebi Bekir'in elinde misvak olduğu görülüyor. Efendimiz o misvağı gözlerine dikiyor. Hazreti Aişe galiba onu istiyor. Onu mu istiyorsun ya Resulallah diyor. Evet, yanlamında başını sallıyor. Hazreti Aişe misvağı alıp Efendimiz'e veriyor. Efendimiz usul hareketlerle dişlerini misvaklıyor, fırçalıyor. Ama misvağı uzatamadan elinden düşüyor. Bayılıyorlar ve ayılıyorlar. Bu arada şunları söylüyor. 3 şey söylüyor. Kadınlarınızın hakkında Allah'tan korkun. Kadınlarınıza zulmetmeyin. Allahallahe fî nisâikum. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Onların hakkını yemeyin. Onlara zulmetmeyin. İkincisi, köleleriniz hakkında Allah'tan korkun. Onlara zulmetmeyin. Onları aç bırakmayın. Onları açık bırakmayın. Üçüncüsü, namaza dikkat edin. Namaza devam edin. Namazı ihmal etmeyin. Ağırlığı artıyor. Sesi zayıflıyor. Ve bir ara dudaklarından, Allah'ım beni bağışla. Allah'ım bana merhamet et. Beni Refik-i Ala zümresine dahil et diye dua ediyor. Hazreti Fatıma durumun vahametine dayanamayıp vah babamın ızdırabına diye sızlanmaya başlayınca Peygamberimiz hafif bir el işaretiyle öyle deme diyor. Ve arkasından fısıltılı bir sesle ağlama kızım, baban bundan sonra acı çekmeyecek diyor. Ve ağlayan Ümmü Eymen'e dönüyor. Dadısı küçükken kendisini kucağında gezdiren Ümmü Eymen'e ağlama anneciğim diyor. Ben Rabbimin katında olanı tercih ettim. Ağlama. Ümmü Eymen nasıl ağlamayayım ya Resulallah diyor. Göklerin sesi susacak. Gayet semadan vahiy inmeyecek. Nasıl ağlamayayım? Yanındaki su kabına ellerini daldırıyor. Yüzüne sürüyor. Bir la ilahe illallah sesi duyuluyor. Gözlerini tavana dikiyor. Ey Allah'ım! Ya Allah! El-Rafikul A'la! İler-Rafikul A'la! Ma'ar-Rafikul A'la! Belir-Rafikul A'la! Bunlardan bir tanesini söylüyor ve gözlerini yumuyor. Son nefesini veriyor. Dudaklarından çıkan son söz bu oluyor. Alemlere rahmet olan, alemleri arkasında bırakarak Rabbine yürüyor. Allah bizi ona layıkıyla ümmet etsin. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Bizi de ondan razı kılsın inşallah. Efendimizin son sözü konumuzla ilgili. Er-Rafikul A'la. Bu son sözün nasıl söylendiğine dair, daha doğrusu Er-Rafikul A'la kısmında herhangi bir ihtilaf yok. İhtilaf... Başındaki edat. Ben... Fir-Rafikul A'la iler-Rafikul A'la. Bunlardan hangisini söyledi? Ve... Rafikul A'la ile Allah'ı mı kastetti yoksa Allah katındaki dostları mı? Bu söz bir ömür Fatiha'da yaptığı duanın karşılığıdır aslında. İhdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim. Bizi dost doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğinin, verdiklerinin yoluna. Peki kendilerine nimet verilenlerin yolu nedir? Kendilerine nimet verilenler kimlerdir? İşte bu sualin cevabı Nisa suresinin 69. ayetinde vardır. Nisa 69'da minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedai ve salihin ve hasune ulaika. İşte iler rafikil a'ladaki rafik odur. Dolayısıyla Efendimiz İler Rafikul A'la, ma'ar Rafikul A'la veya ile kastettiğinin Kur'an'ın şahitliğiyle nebiler, sıddıklar, şehitler ve şahitler ve salihler katına gitmeyi istiyor. Hazreti Nebi yıllar önce İsra 79'da verilmiş müjdeyi istiyor aslında. Fetehecced bihi nafiletellek. Asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. Ayetindeki müjdeyi de istiyor. Sana özgü bir nafile olarak geceleyin uykunu bölüp kalk. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama yüceltir. Övülmüş makam ile rafikil a'laymış. Yani nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin makamıymış. Allah'ım bizleri de onların arasına kat. Ey a'la olan Allah'ım! Ey üstünlük ve yüceliğine payan olmayan Rabbim! Bizi ilahi kelimetullah davasına sadık kalanlardan eyle. Bizi adını yüceltenlerden eyle. Bizi adınla yücelenlerden eyle. Sana karşı yücelik taslayan firavunlardan eyleme. Sana karşı yücelik taslayan iblislerden eyleme. Yahudileşenlerden eyleme. Bizi kendini bilenler zümresine ilhak eyle. Senin yüceliğini görmeye çalışan gözler kamaşır. Biz acizleri yüce dostlar katına dahil eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve ekulu kavli hâza ve estağfirullah. Allah kabul etsin.